daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Sizlere muhabbet daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Yolumuz hakikat, sevgimiz gerçek. Aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuşsun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştum yüzeye giden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştum yüzeye yeniden bir güneş gibi.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, sizlere hasbihal programımızdan sesleniyoruz. Ben Deniz Surulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hayırlı bir akşam diliyoruz efendim.
Evet, bu güzel cuma gününün akşamında neler konuşacağız sevgili Yusuf? Genç dergimizin yeni sayısı.
Evet, bu akşam din dili gençlerde nasıl karşılık buluyor konusunu konuşacağız. Aynı zamanda genç dergisinin Mart sayısı. Bu konuyla alakalı bakalım genç dergisinde neler varmış. Bunu konuşacağız. Tüm dinleyenlerimizi buradan selam ediyoruz ve ilk yazıyla başlıyoruz.
Ya ilk yazıya geçmeden önce hemen ben sana sormuş olayım. Sence din dili gençlerde nasıl karşılık buluyor?
Evet, tabii dosyada detaylı bir şekilde işleniyor. Birçok görüş var. Hem uzman görüşler hem gençlerin görüşleri mevcut. Tabii genel manada aslında herkesin bildiği konular. Yani sosyal medyada özellikle içeriklere baktığımız zaman, hani genel manada her şey sosyal medyada yaşandığı için, özellikle son iki senede pandemi sürecinde dersler bile, işler, her şey online halledildi. Dolayısıyla bu din dili de biraz sosyal medyaya farklı yansıyabiliyor. Veya mesela bazen aslında şöyle bir durum da oluyor bence. Mesela bir saatlik bir sohbet yapmış bir hoca efendi. Onun işte bir dakikasını kesiyorlar. Belki o sohbetin içerisinde dinlediğimiz zaman anlamlı ve gerçekten anlaşılacak bir dil olmasına rağmen, o bir dakikalık kesilen video tek başına izlendiği zaman da yanlış mesajlar içerebiliyor. Bu da biraz kasıtlı yapılıyor aslında sosyal medyada, orası kesilerek falan. Bu noktaya da dikkat etmek istiyorum ben, dikkat çekmek istiyorum.
Evet.
Bu manada gençlere bir de böyle yüksekten bakan, üstten bakan bir konuşma üslup gençleri cezbetmiyor açıkçası. O bakımdan daha böyle, hatta böyle genç hocalar artık gündeme geliyor. İşte Amerika'daki böyle Müslüman olan, sonradan işte vaizlik yapan hocalar. gibi hocalar daha çok dikkat çekebiliyor gençler açısından. Bu konu detaylı bir şekilde tabii uzmanlar tarafından daha çok gündeme alınmış. Biz ne söylesek boş.
Şimdi az önce söyledin ya, hı hı, videonun bir dakikalık, yani bir saatlik videonun bir dakikalık bölümünü alıyorlar ve işte tamamen gençlere çok farklı bir oluşturmak için sunuyorlar. Şimdi Süleyman abinin başlığı da böyle aslında o bir dakikalık kısma giriyor. Evet. Sevilen hoca tipini açıklıyoruz. Hazır mısınız diyor mesela.
Hoca tipi.
Ya şimdi hoca tipini duyduğun zaman otomatikman böyle ya bu ne ya falan deyip yazıyı geçebilirsin ama hemen geçme. İlk paragrafa şöyle giriyor Süleyman abi. Başlık biraz nezaketsiz gelebilir. Tip kelimesine takılmış olabilirsiniz. Haklısınız. Lakin gençler için sevilen hoca tipi şeklinde bir tanımlama söz konusu. Kah sosyal medyada okuyoruz. Kah kendimiz de bizzat şahit oluyoruz diyerek açıklamaya da başlamış.
Tabii aslında yani hani başlığı görüp oradan bir yargı oluşturmak da sosyal medyanın özelliklerinden bir tanesi. Mesela bir haber başlığı atılıyor. İçerikle alakası yok ama o haber başlığını okuyan adam ona bir şeyler yazabiliyor. Daha içeriye bakmadan. Bu noktada da buraya aslında dikkatli bir başlık olmuş. Dikkat çekici bir başlık.
Eyvallah. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzdan, Hasbihal programından sizlere sesleniyoruz. Kıymetli dostum Yusuf Goncagül ile beraber 9 yılı aşkın bu radyodan, bu programdan sizlere seslenmenin gururunu, mutluluğunu da yaşıyoruz. Bir eser arası verelim. Eserin ardından da hemen böyle güzel yazıları,
tabii,
bir genç dergisinin, hı-hı, yeni sayısının demosunu adeta sunuyormuşçasına böyle bir replik vardı ya. İnşallah dinleyenlerimizle buluşturalım.
Zaman akıp gidiyor, dur demek olmaz, dur demek olmaz. Sarılıp da geçmişe avunmak olmaz. Ne sen kalırsın ne de ben bu dünyada. Umudum kaybedip pes etmek olmaz. Umudum kaybedip pes etmek olmaz. Bir kez olsun çevir yüzün, bak şu toprağa, bak şu toprağa. Her gün bir çiçek açıyor, diyor merhaba. Bütün geceler mecbur varır sabaha. Umudum kaybedip pes etmek olmaz. Umudum kaybedip pes etmek olmaz. İsterdi ki hep iyi olsun, çok iyi olsun. Bütün acılar bitsin, her an hoş olsun. Ama ne yaparsın insan olsun. Acı olmayınca tatlı da olmaz. Acı olmayınca tatlı da olmaz.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turulan Şen.
Programımıza devam ediyoruz. Din dilinin gençlerdeki karşılığı. Yani bunu konuşuyoruz bu akşam. Tabii dosya konusu bu Genç Dergisi'nin Mart sayısında. Fakat farklı konular da var. Ona da geçelim, sonra dosya konusuna tekrar dönelim, olur mu?
Evet evet. Evet, az önce bir kısmını okumuştum. Süleyman abi neler söylüyor bize? Şöyle devam edeyim istersen. Başlık biraz nezaketsiz gelebilir. Tip kelimesine takılmış olabilirsiniz. Haklısınız. Lakin gençler için sevilen hoca tipi şeklinde bir tanımlama söz konusu. Kah sosyal medyada okuyoruz, kah kendimize bizzat şahit oluyoruz. Genç dostlarımız beğenilen bir vaiz gördüklerinde kıyak hocaymış diyorlar. Hoşlarına giden bir hatip dinleyince işte sohbet budur. Sıkmadı. Sıkmadı, helal olsun yorumunda bulunuyorlar. Ve tabii bu güzellemelerin tam tersi de mevzu bahis. Yani kimi zaman gençler sevilmeyen hoca tipi hakkında uzun uzun konuşuyor. Özellikle din dili hususunda sözü yaran konuşmacılara karşı istemsiz bir antipati besliyorlar. Meselemiz hassas, farkındayız. Lakin istedik ki bu hassas mesele makul bir zeminde konuşulsun. Özellikle Türkiye'deki kamuoyuna makbul bir katkı sunulsun. Din dili bizim için çok kıymetli bir mesele. Çünkü bu dil güzel kullanıldığında gönüllerde bahar esintileri duyulur. Önümüzdeki renk renk, desen desen sonsuz mana ufukları uzayıverir. Bizim genç olarak 16 senedir vazifemiz bir bakıma çağımızın din dilini güzelleştirmek, süslemek ve seviyeli hale getirmektir. Diğer yandan insanları Allah'a basiretle ve hikmetle çağırmak aslında hepimizin omuzundaki kutlu bir ödevdir. Bir insan Allah'ı sizin vesilenizle sevdiğinde, bir kişi daha güzel sözleriniz vesilesiyle hayra koşmaya başladığında yeryüzü adeta cennete döner. Dünyanın karanlıkları aydınlanmış olur. Türkiye'deki popüler din dili zaman zaman biraz yıpranıyor, biraz yoruluyor, biraz da sevimsiz hale gelebiliyor. Buna gönlümüz razı değil. Çünkü İslam güzeldir. Gıpta uyandıracak aşkınlıktadır. Her bakımdan şıktır, her açıdan estetiktir. Dinimiz kelimenin tam manasıyla muazzez, mukaddes ve muhteşemdir. Kimi hocalar farkında olmadan, kimi hatipler basiretli davranamayarak, kimi konuşmacılar da hikmeti ıskalayarak günümüzdeki mevcut din diline olumsuz katkıda bulunuyor. Bazen nefisler arasındaki tartışmalar din gayreti şeklinde sunuluyor. Bazen hak suretine bürünmüş hurafeler hakiki din şeklinde pazarlanıyor. Kimi konuşmacılar sesini yükselttiğinde kitleler üzerinde etkili olacağını düşünüyor. Kimi sohbetçiler kendi eksik fikirlerini ilahi ölçüler gibi dayatabiliyor. Tüm bunlara ilave olarak zaman zaman da din dili hususunda epey bir birikimi olan şöhretli isimlerin kamuoyu önünde gerçekleşen, kendi aralarındaki kısır kavgaları, bilgiden daha çok duygu temellerindeki tartışmaları içimizde bir yara alarak kalıyor. Çünkü din esasında haldir, kal değildir. Sözden önce özdür. Halsiz bir kal, yaşanmayan bir söz, gereğiyle amel edilmeyen bilgi, kuru bir davadan, tatsız bir kabuktan ibarettir. Aslında bu paragrafta da şunu anlıyoruz. Genç Dergisi'nin bundan birkaç sayı önce yapmış olduğu temsil konulu bir kapağı vardı. Yani biz dini de en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Sözden önce gerçekten temsil önemli. Çünkü cahiliye dönemine baktığımız zaman tabii ki de dinin yayılmasına anlatarak katkıda bulunmuş sahabiler. Ama aslında Efendimizin o yaşayışı, o temsiliyeti birçok kişinin de hidayet bulmasına vesile olmuş sevgili Yusuf.
Aynen öyle ve biz zaten hani dindarlar olarak, yani Müslümanlar olarak hepimiz bunun aslında sorumluluğunu yaşamamız gerekiyor. Yani bu adam 5 vakit namazını kılıyor. Bak işte dindar. Ama işte yalan söylüyor olduğu zaman onu güzel temsil edemiyoruz. Tabii. Yani bir dindarın yalan söylememesi lazım. İşte ticaretini ahlaklı yapması lazım. O zaman ne oluyor? Aa bak, gerçek mümin böyle olur diyerek temsil ediyor. Ama o müminin hataları var olabilir tabii ki. Ama belirgin şeylerde hata yapılıyorsa, temsil noktasında sıkıntı yaşanıyorsa, bu sefer söylediği sözün de kıymeti kalmıyor gerçekten.
Ya aslında tabii bu tarafı var. Bir de madalyonun diğer yüzü de var. Yani bir kişinin yapmış olduğu hatayla bir grubu yargılamak, bir gruba yafta vurmak da tamamen yanlış olan bir şey. Evet, o kişi namaz kılıyor ve o hatayı yapıyorsa bunu İslamiyet'e yaymak, İslamiyet'in hatasıymış gibi addetmek de diğer tarafın yapmış olduğu yanlıştan tabii belki daha fazla bir yanlış.
Kesinlikle, o da bir doğru. Tamamen o da aslında ön yargılı olmakla alakalı bir şey.
Evet, dergimizde bizi neler bekliyor? Süleyman abinin çok güzel bir ulusa sesleniş.
Editoryasından sonra. Diğer yazılara bir bakalım. Ondan sonra tekrar dosya konusunda bir dönmüş olalım istersen.
Çok güzel olur. Hem köşeleri böyle irdeleyelim. Hem
mesela
yazılara bakalım.
Buyurun. Tabii ki. Bir dünya haber köşesinde dünyadan belirli başlı haberler var. Burada mesela benim dikkatimi çeken Kanada Müslümanları El Raşid Camisi'ni evsizlere açtı. Başlığındaki haber. Gerçekten Amerika'da, Kanada'da biliyoruz evsizler fazlasıyla var. Bunu hayat tarzı olarak yaşayanlar da var.
İşte kimsesiz, güzel bir temsil.
Evet, kimsesiz kaldıkları da var. Hemen aslında evet dediğin gibi editörden yazısından sonra bir temsili burada görmüş oluyoruz. Bir de Guyana Müslümanlarını duydunuz mu yazısı benim dikkatimi çekti. Hı hı. Latin Amerika'da bir ülke Guyana ve burası...
Latin Amerika aslında Hristiyan nüfusa evet, sahip.
Çoğu ülkesi Hristiyan ama bu ülkede Müslüman azınlık da var. Hı-hı. Bu da neden? İlginç. Zamanında tabii İngiltere sömürüsü olduğu için bu ülke Hindistan'dan köleler getirilmiş. 250 bin, 300 bine yakın köle. Afrika'dan öyle köleler. Tabii bunlar Hindistanlılar, özellikle Afgan kökenliler de varmış. Oradaki Müslümanlıklarını da tabii beraber getirmişler. Müslüman insanlar oldukları için. Tabii yıllar boyu belki bu Müslümanlığını yaşayamamışlar, asimile olmuşlar ama bir kemik bir kitle kalmış. Dolayısıyla %10'a yakın bir Müslüman nüfus var Guyana'da.
Evet, hemen akabinde tecrübe konuşuyor köşesi var. Doğru mu okudum?
Evet, inanan ve gayret eden gençler dünyayı değiştirebilir diyor Fatih Duman. Burada tecrübe konuşuyor köşesinde malum Ender Ekim kardeşimiz düzenliyor bu köşeyi. Gençliğinizde aklınıza takılan en temel soru neydi? Cevabı nerede ve nasıl buldunuz sorusunu soruyor. Burada da Fatih Duman aslında güzel bir noktaya değiniyor. Ben yaklaşık 15 senelik yazarım diyor ve bu 15 sene zarfında hep duyduğum bir cümle oldu. Sen yapamazsın, sen edemezsin. Hep bunları duydum ve ben kendime hep şunu sordum. Neden yapamayayım? Neden yapamayacağımı söylüyorlar. Ve hiçbir zaman evet yapamam demedim. Hep yapabilirim dedim. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum diyor. Bu da çok önemli bence.
Kesinlikle önemli. Bu zaten şimdi biz de yolun yarısına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İşin latifesi bir yana. Aslında baktığımız zaman meslek hayatımızın bir bölümünde gerçekten bu yapamazsınlar var. Bir bölümünde yapamaz algısı var. Yani güvenememe. Bunlar aslında bir boşluğu dolduruyor ve bir tecrübe edinilmesini sağlıyor. Hemen akabinde artık bir noktaya geldikten sonra da böyle Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi gibi sevgili Yusuf, kendini tamamlıyorsun ve sana yapamaz diyen insanların takdirini bir şekilde bir vesileyle sağlamış oluyorsun. Dolayısıyla Fatih Bey de çok güzel bir yere dikkat çekmiş. Evet. İnanan ve gayret eden gençler dünyayı değiştirebilir.
Evet, hemen akabinde mesela Ömer Yalçınova şöyle söylüyor. Gençken İslam davasına nasıl hizmet edebilirim diye düşünüp dururdum. Birçok dernek ve vakfa gittim. Birçok öğretmen, yazar, siyasetçi, imam ve esnafla görüştüm. Bu soruyu onlara da yönelttim. Sonuç, üstad arıyorsan kitaplardan başka bir merci yok. Oldu. Çok kitap okudum. Sadece edebiyat alanında değil. Tasavvuf, tefsir, hadis, tarih, sosyoloji, felsefe alanlarında da neredeyse karıştırmadığım kitap kalmadı diyor Ömer Yalçınova. Hala da okurum. 30 yaşını geçince sanki cevap kafamda kendiliğinden oluştu. Hangi işle iştigal ediyorsan onun gereğini yerine getirdiğin takdirde İslam davasına hizmet etmiş olursun. Şair misin? Şairliğinin gereğini yerine getirir. İlerleyen yıllarda bir de roman işine bulaştım. Roman eleştirmenimsin. Müslüman olarak roman alanında yapabileceğin binlerce iş var. Onları yap. Bu cevaptan sonra sanki Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi ustaları daha iyi anlamaya başladım. Daha doğrusu bu cevaptan sonra kafamda yepyeni ve sarsılmaz bir anlam haritası oluştu diyor. Ömer Yalçınova ve güzel bir noktaya da temas ediyor bence. Bunlardan bir de en önemli belki noktası İslam davasına nasıl hizmet edebilirim noktası. Bu soruyu sorduktan sonra aldığı cevap bence önemli. Yaptığın işi ne olursa olsun o işi en güzelini, en gereği şekilde yapmak herhalde değil mi?
Tabii ona gelmeden önce de aslında Lütfü abimizin sorusunu belki sormamız gerekiyor kendimize. Artı bir olarak neden dünyaya geldik? Yani o farkımızın farkına varabilmek gerekiyor. Biz hangi alanda hizmet edebiliriz kendimize sormak gerekiyor. ve o farkı bulduktan sonra da doğru, kesinlikle o farkla birlikte belki hizmet vesilesi olacak. Temsiliyet noktasında bize bir alan açacak, farkı ortaya koymamız gerekecek.
Evet, aslında o yıllarda, gençlik yıllarında veya şu anda da her zaman insanın bir kendisine soru sorması ve ben ne yapıyorum acaba, nereye doğru gidiyorum, kime faydalıyorum, sadece kendime mi faydalıyorum yoksa başkalarına da faydam oluyor mu noktasında bence zaman zaman kendini kontrol etmesi gerekiyor. Zaten müminin 5 vakit namazı da buna benziyor değil mi? 5 vakit namazı niye kılıyoruz? Rabbimizle bir görüşme yapıyoruz aslında tabiri caizse ve ben bu vakte kadar ne yaptım? Mesela ikindi namaz kılıyorsak öğlenden ikindiye kadar neler yaptım? Vaktimi nasıl değerlendirdim? Bunu belki bir kontrol mekanizması olmuş oluruz. Yıllık kontrol mekanizmamız ne peki? Yakında geliyor.
Ramazan.
Ramazan ayı. Mübarek Ramazan ayımız geliyor.
Evet.
Belki bu Ramazan ayında da yine bunları konuşacağız. Diyelim ve bir eser arası mı verelim?
Olur. Ramazan dedin. Vuslatı çalalım mı?
Çok güzel olur.
Geçtiğimiz Ramazan'da çıkartmak nasip oldu. Sözümüzü nacizane bana ait olan bir eser. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur.
Yaşarsan on bir ay böyle, son nefesin hilal olur. Yaşarsan on bir ay böyle, son nefesin hilal olur. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur. Melekler semadan iner, rahmet ve muhabbet saçar. Melekler semadan iner, rahmet ve muhabbet saçar. Şeytanlar deliye döner, yaşanmalı böyle her ay. Şeytanlar deliye döner, yaşanmalı böyle her ay. Yaşarsan on bir ay böyle, son nefesin hilal olur. Yaşarsan on bir ay böyle, son nefesin hilal olur. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur. Ramazan olmalı ömür, yoksa bayram hayal olur.
Kıymetli dinleyenler,
hasbihal... Ben açacaktım onu.
Hay Allah.
Peki madem, buyurun.
Ben başlayayım. Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Turgulan Şen'den Vuslat Ezgisi'ni dinledik. Ramazan'a artık yaklaşırken, o maneviyatı hissetmeye başlarken güzel bir eser olmuş oldu. Ve tabii Ramazan'da daha çok aslında Türkiye'de dini konular daha fazla konuşuluyor. Yalan yok. Yani normalde belki bir sene boyunca konuşmamız gereken konular Ramazan'da biraz daha böyle televizyon programlarıyla olsun, sahne programlarıyla olsun daha çok gündeme gelebiliyor. Bu noktada da aslında konumuz da bağlantılı din dili. Yani bu dil nasıl olmalı? Bu dil gençlere ulaşması için nasıl kullanılmalı veya gençleri soğutmaması açısından nasıl kullanılmalı? Bununla ilgili çalışmalar var. Mesela ilham veren buluşmalar başlığı altında yapılan, gençlerle yapılan sempozyum niteliğindeki konularda. Burada çeşitli başlıklar çıkmış. Mesela bu sorulara bakalım. Türkiye'de din adına konuşan insanlar Türkiye'nin sosyolojisine ve insanların psikolojisine ne kadar hakim? Sözlerin hangi zemine oturtuyorlar ki sözleri gençlerde genel bir karşılık bulmuyor? Bu soruları çoğaltmak mümkün.
Birkaç tanesini okuyalım istiyorsan. Bir tanesini ben okuyayım. Kürsülerden ateşli ve hararetli şekilde naralar atanlar neden Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gerçeklerinden uzak duruyorlar? Ülkenin gündeminden ne derece haberdarlar? Evet, gerçekten çok güzel sorular var. Ve bu soruların da bir nevi dosyanın devamında cevabı niteliğinde yazılar var, görüşler var.
Evet, özensiz vaizin faydadan çok zararı var diyor Profesör Doktor Bünyamin Erul. Bu tabii İslami temsil makamında olduğu için haliyle, kaliyle, söylemiyle, eylemi birbirine zıt olan kendisinin yapmadığı, yapmayacağı, yapamayacağı şeyleri halktan bekleyen hikmetsiz, basiretsiz, ferasetsiz bir üslup kullanan, vaaz ve irşat için dil, edebiyat, güncel malumat ve benzeri yeterli donanımı olmayan, manasını ve mesajını anlayamadığı, anlatamadığı ayetleri delil olarak kullanan, amel konusu olmayan sorunlu rivayetleri aktaran, yalan olduğunu bile bile halde sırf göz açısı için uydurma rivayetleri sayan ve birçok buna benzer özellikler sayan hocamız bunlardan uzak durun diyor. Bunlar ve dininden soğutuyor diyor. Aslında Süleyman abinin yine bahsettiği Etüden yazısındaki noktaya temas etmiş oluyor.
Evet, hep anlatılan bir kıssa vardı sevgili Yusuf, işte tam da bu senin anlattığınla alakalı.
Büyük bir zata.
Tabii büyük bir zata, şu anda ismi tam hatırımda değil. Bir vatandaş geliyor, diyor ki yani çocuğun da bir rahatsızlığı var, bağlayamaması gerekiyor. Biz söylüyoruz, dinlemiyor. Efendim siz söyleyin, yani sizin sözünüzün tesiri olur diyor. O da diyor ki gidin diyor, 40 gün sonra gelin. Yani muhtemelen birçok dinleyicimiz de hikayeye vakıftır ama anlatayım ben yine bilmeyenler için. 40 gün sonra geliyor ve çocuğa o muhterem zat diyor ki bağlayamam evladım diyor. Ondan sonra gidiyorlar. Hakikaten de bağlayamıyor yani çocuk, bırakıyor balı. Tekrar geliyor yani hikmeti anlayabilmek için. Yani neden 40 gün önce söylemedik ki? Hani 40 gün daha bağlaymış oldu çocuk vesaire diye düşünerek. O muhterem zat da diyor ki yani sen sözümün tesiri olabilmesi için benim de o şeyi, balı yememem gerekiyordu. Ben de bağlıyordum. Ama 40 gün boyunca ben balı yemeyi bıraktım ve ona evet sen de bal yeme deme hakkını kendimde buldum diyor.
Çok güzel bir örnek gerçekten.
Gerçekten işte anlatılan şeylerin tesirinin olabilmesi için teslimiyetimizin ve temsiliyetimizin tam manada böyle mükemmeliyetçi bir çizgide olması gerekiyor sevgili Yusuf.
Evet. Ahmet Murat'ın da bir görüşü var. Bu da aslında bizi de ilgilendiriyor biraz musikiyle alakalı. Soruyu önce yöneltmişler tabii buradaki dergideki arkadaşlar. Sosyal medya vesilesiyle dört bir yanda hızla yayılan sohbetler zamanla insanlarda aşinalık körlüğü ve duyarsızlık oluşturuyor mudur sizce? Yani bunca İslami içeriğe kolayca erişme imkanı varken dindarlığımız daha da artmalı değil mi? Mevcut durum sizce bu yönde mi? Değilse eğer ortadaki menfi tablo nasıl müspete döner? Güzel bir soru. Çünkü gerçekten birçok kaynak var dediğiniz gibi. Belki bundan 100 sene önce değil mi? Bu kadar tefsir kitaplarına, meal kitaplarına erişemiyorduk. Şimdi internete bir giriyoruz. Bir ayetin 20 tane farklı meal çevirisini görebiliyoruz. Tefsirlerini aynı zamanda okuyabiliyoruz. Buna benzer sohbetleri, vaazları hiç evimizde, odamızda otururken dinleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Bunu bundan bahsediliyor ve bu soruluyor. Gerçekten önemli.
Yani işte diğer sosyal medya ürünlerini de aynı şekilde hakim olabiliyoruz. Yani belki dediğim gibi, senin de anlattığın gibi, yazılarda da geçtiği gibi, bunları gençlere daha böyle, ne bileyim, yani bunu söylemek de belki benim görevim, vazifem değil ama onlara bunları ulaştırmak gerekiyor bir şekilde. Yani bir dille ulaştırmak gerekiyor. Aktarabilmek gerekiyor.
Evet.
Gençler buna gerçekten aç.
Ahmet Murat da bunu bir izlediği bir videoyu anlatarak örneklendiriyor. Bu videoda bir aksakallı tar çalarak şarkı söylüyordu. İçli, yanık bir şarkı. Dinleyenler büyülenmiş bir biçimde bir sihir numarasına şahitlik eder gibi izliyorlardı. Ağır, ağdalı bir eseri, çocuklar dahil herkesin böyle bir itinayla dinlemesinin bir sebebi vardı. Canlı müzik nadirattandı. Bulunca kaçınılmaz olarak dinleniyordu. Canlı müziğin böyle bir etkisi var gerçekten. Bugün müziğin böyle bir itinayı hak ettiğini söylemek mümkün müdür? Elimizin altındaki cihazlardan istediğimiz şarkıya saniyeler içinde ulaşabiliriz. Benzer bir durum söz için de geçerli. Sözün hakikisi çıktığı kaynağın izini taşır. Bunun için de sözün canlı olması gerekir. Kaynak suyunun en lezzetli ve en yararlı hali kaynağın başındaki halidir. Su kaynaktan çıkarken canlıdır. Pakete girdikçe canı gider. Sözü, sohbeti mümkünse canlı, kaynağından almaya çalışalım. Canlı ama azıcık sohbet, cansız çok sohbetten daha besleyici, daha yararlıdır diyor.
Evet.
Evet.
Oranın hakikaten değişik bir şeyi var yani.
Yani diz dize olmanın değil mi verdiği
tabii,
bir şey.
O ortamın manevi bir havası var. Oranın solunması gerekiyor gerçekten. Oradan koptuğun zaman da istediğin kadar, hakikaten Ahmet Murat Bey'in söylediği gibi, istediğiniz kadar işte YouTube'dan açıp sohbet izleyin, o tesiri alamıyorsunuz.
Gerçekten
canlılık önemli abi.
Yani müzikle örnek vermiş gerçekten. Biz de müzisyenleriz.
İşte gençlerin dili.
Evet, evet, gerçekten güzel bir örnek vermiş. Biz de yani pandemide malum online konserler yaptık. Tadı var mıydı yani?
Abi şöyle yani. Veya bir albüm dinlediğin zaman, evet. Yani albüm dinlemekle konsere gitmek arasındaki fark gibi. Yani canlı müzik, evet. Yani konser, aslında konser bu. Bir konseri canlı izle. İşte MFÖ misal veriyorum, sevdiğimiz sanatçılar arasında. Onun konserini canlı izlemek mi, yoksa albümden 5000 tane şarkısını böyle defalarca dinlemek mi?
Kesinlikle. Oradaki o ambiyans farklı oluyor. Bir enstrümanın sesini kayıttan dinlemek farklı. Tabii ki o da ki güzel bir his verebilir. Ama canlı yanında birisi çaldığı zaman adeta böyle hakikaten büyülenmiş gibi oluyorsun. Etkilenmiş oluyorsun. Diyelim ve tekrar müziğe geldi konum hala.
Evet.
Bir müzik arası daha verelim şöyle.
Ne okuyacaksın?
Artık kısmetimize ne gelirse.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, günlerin frekansı Erkam Radyomuzda. Böyle pilot gibi hissediyorum kendimi şu anonsu da yaparken. Hasbihal programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Yusuf Goncagül'den bir eser dinleyeceğiz. Hemen akabinde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Hesap sor bana, bilgi ver bana. Kalbimle derdin derdimdir, kalbim kalbimle. Sevdamız aynı sevda, kavgamız aynı kavga. Hudutların ötesinden hesap sor bana, bilgi ver bana. Sevdamız aynı sevda, kavgamız aynı kavga. Hudutların ötesinden hesap sor bana, bilgi ver bana. Sevgim yalnız Allah'a, sevgim yalnız Allah'a. Sevgiyle güler yüzle hesap sor bana, bilgi ver bana.
Kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Tuğrul Şen'le birlikte sunduğumuz programımız. Din dilinin gençlerdeki karşılığını konuşuyoruz. Dursun Ali Tökel de çağın dili bilinmeli diyor. İletişimin temel kuralı, ileten ve iletilen arasında her iki tarafın da anlayacağı ve çözebileceği ortak bir dil kullanmasıdır.
Evet.
Bu iletmek isteyenin, iletilmek istenen kişinin dilini bilmesi zorunlu kılar. Peygamberler kendi dilleriyle değil, çağının diliyle geldiler. Hazreti Musa sihir, Hazreti İsa tıp, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edebi dil ile kavmine seslendiler. Her yani asrın dili var.
Evet. Yani şu ana kadar baktığımız zaman özenli olacağız, hazırlanacağız. Değil mi? Bir toplantıya giderken bile, bir ekibe bir toplantı yaparken, bir şey anlatırken bile bir hazırlıkla gidiyorsun. Şirkette bir sunum hazırlarken ona belki günlerce kafa yoruyorsun. Allah'ın dinini anlatırken de bir hazırlığının olması gerekiyor. Hemen akabinde söz canlı kaynaktan alınır dedik.
Kaynağın çıktığı yerden içeceksin.
Tabii,
hatırlar yani. Mısın? Ağrı Patlas'a gitmiştik.
Evet, orada da içecek suyumuz varmış.
Yani orada direkt kaynağından maden suyu içmiştik.
Kesinlikle.
Onun tadını unutamıyorum mesela.
İnşallah bir daha gideriz.
İnşallah. Yani şişeye girmiş maden suyundan daha farklıydı. Niye? Kaynağından içiyoruz.
Kesinlikle.
Daha yeni çıkmış. Ve onun mucizeviyatından da aslında bir hisselenmiş oluyoruz.
Evet. Çağın dili bilinmeli. Yani değil mi? Her çağın ayrı bir dili var dedin.
Evet.
Ve mesele samimi olmak.
Evet. Fatma Bayram hocamız da çok önemli bir vaize ablamızdır. Özellikle mesela bizim akrabalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz falan çok takip ederler. O da mesele samimi olmak demiş. Gerçekten çok önemli.
Hasbilik, samimiyet. Gerçekten çağın dilini aktarabileceğin en önemli metotlardan bir tanesi. Çünkü sevmiyor. Yani kimse sevmiyor da o yapmacık olan. Tabii bir kitle var. Belki bizden yaşça büyük olanlar. Onlar bir şekilde o yapmacık ürünleri de alabiliyor, kabul edebiliyor. Hani onların speklerinde var bu. Ama yeni gençlerin spek bölümünde böyle yapmacık olan hiçbir şeye değer verilmiyor. Samimi ve hasbi olan her şeyde bir şekilde karşılık buluyor.
Ki dosya konusunda da gençlerden de söz alınmış. Mesela bir öğrenci kardeşimiz kalpten çıkan söz sahiplerine selam olsun demiş. En çok seni hangi hatipler etkiliyor ve neden etkiliyor dendiğinde kardeşimiz hani kalbinden konuşan hatiplerin kendisini etkilediğini belirtiyor.
Evet, gönülden çıkan gönüle girer.
Evet ve dosya konumuz tabii çok detaylı. Burada hepsini belki konuşamayız. İlgisini çeken dinleyicilerimiz varsa Genç Dergisi'nin Mart sayısında bulabilirler. Gayet güzel, derli toplu bir çalışma olmuş. Umarım faydası olur diyelim. Hani Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın başta söylediği gibi bir anlatıcıya bile faydası olsa ne kadar bizim için faydalı olur. Ki hepimiz bu noktada tebliğ etmemiz farz bize. Yani hani illa bir vaiz olmamıza gerek yok değil mi? Bir öğrenciysek de şu an mesela bizi dinleyen bir liseli kardeşim, üniversiteli kardeşimiz veya bir memur arkadaşımız varsa, çalışan bir arkadaşımız varsa bildiği şeyleri anlatmakla mükellef. Dinini anlatmakla, sevdirmekle mükellef. Bu noktada bence herkes için çok faydalı bir dosya konusu olmuş.
Kesinlikle.
Hemen akabinde gençlik halleri köşesinde.
Evet. Mehmet hocamız, Mehmet Dinç hocamız soruları cevaplıyor. Buradaki spot ne abi, başlık ne? Bir insan değersizlik duygusundan nasıl kurtulabilir?
bir insan değersizlik duygusundan nasıl kurtulabilir ve halen ailesi bunu ona yaşatmaya devam ediyorsa? Çünkü iyi olmak nasip olmuyor. Kendimi tanımıyorum ama olmuyor. Şu an kendime duyduğum kocaman bir nefret var.
Kendimi tanıyorum.
Evet, bu sorunun cevabını nasıl veriyor Mehmet Hoca? Biraz bakalım istersen.
Evet, her insan değerli olduğunu bilmek, değerli hissetmek ve özellikle yakınlarından değer görmek ister. Ancak bazen en yakınların uzun yıllara dayanan değer vermeme ve değersiz hissettirme tutumu içselleşip içimizde gezinmeye başlar. Her konuda konuşur, her şeye karışır, her ümidimizi kırar, her heyecanımızı söndürür ve her güzellikten el çektirebilir. Bir noktada hem bu sesi fark ederiz hem de artık büyüdüğümüzü, kendi kararlarımız ve seçimlerimizin vakti geldiğini, kendi değerlerimizi kendimizin biçmesi gerektiğini, ancak yıllardan beri güçlü bir şekilde duyduğumuz bu ses farkına vardığımız konularda adım atmamıza, yıllar yılı üzerimizde kullandığı ve ustalaştığı stratejilerle mani olabilir. Mamafi, bizim de her şeye rağmen yapabileceklerimiz var. Hayat bizim hayatımızsa esasen güçlü olan da biziz. Bu noktada birkaç adımın özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yapalım bunları. Bakalım hayatımızda neler değişecek. Öncelikle değerlerimizi görelim. Herkesten ve her sözden bağımsız olarak sahip olduğumuz için mutlu olduğumuz nelerimiz var? Bunu yaparken büyük başarılar, devasa imkanlar, olağanüstü güzellikler ya da yeteneklerden bahsetmiyorum. En temelde sahip olduğumuz ne varsa, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, saçımız, kaşımız, aklımız, fikrimiz, duygumuz, düşüncemiz, her şeyi bir yeniden fark etmek, hissetmek, hazzetmek ve şükretmek gerekiyor. Bütün bunların yanında merhametli bir kalbimiz, yardımsever bir halimiz, düşünceli bir tavrımız varsa bunlar da değerdir. Es geçmeyelim. Hoş tuttuğumuz, iyi davrandığımız, iyilik yaptığımız, özen gösterdiğimiz her insan, her canlı, her varlık, her şey bizim değerlerimize işaret ediyor. İkinci olarak değerlerimizi koruyalım. Değer bilmeyen, kıymet takdir edemeyen insanların ölçüsüz sözlerine, tavırlarına ve değerlendirmelerine bakarak başka bir insana dönüşmeyelim. Eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız varsa tabii ki düzeltelim ama bu noktada doğru ve yanlışın ölçüsü değer bilmez bir insan olmasın. Kendimizi ve değerlerimizi müdafaa ve muhafaza edelim. Yoksa insanları razı etmek ve istediğimiz noktaya getirmek için uğraşırsak bir de bakarız ki bitimsiz bir emek içre kaybolmuş kalmışız. Evet, Mehmet hocamız anlatmaya devam ediyor. Tam da böyle tatlı yerinde bırakıyorum ki yazının devamını Genç Dergisi'nden takip edebilirsiniz diye.
Evet, hemen akabinde Manevi Kişiliğin İnşası köşesi Adem Ergül hocamızın çok sevdiğimiz bir yazısı yine bizi karşılıyor. Bir işe başlamanın ve kalıcı değer üretmenin sırları. Ali İmran suresi 159. ayetle başlıyor. Bir işe azmedip karar verince artık Allah'a güvenip dayan. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Hayatın anlamını doğru kavramak ve onu dolu dolu yaşamak rastgele gerçekleşecek bir mesele değildir. Ömrü değerli kılan ve kişiye kıymet yükleyen, çoğu zaman amel ve davranışlarımız ve nihayet bunlar üzerine bina edilen ahlak ve hallerimizdir. Emek verdiğimiz, uğruna nice fedakarlıklara katlandığımız ve ömür sermayesi tükettiğimiz nice işler vardır ki, sonuç itibariyle özgül ağırlığı olmayan boş işler olabilmektedir. Öyleyse ne yapmalı, nasıl yapmalı? Diyor Adem hocamız. Öncelikle yapılacak iş meşru bir iş olmalıdır diye tavsiyede bulunuyor ve bir işin meşru olması demek, Allah ve Resulünün yapılmasını doğru bulmadığı haram bir iş olmaması demektir. Her işin bir ilmi hali vardır. Bu da o işe dair hukuk, ahlak, usul ve adabın öğrenilmesidir. Gibi tavsiyelerde bulunuyor ve bu işe nasıl başlanmalı, nasıl devam ettirilmeli, nasıl inanmalı, bununla alakalı çok güzel tavsiyeler, ayetlerle, hadislerle desteklenerek Adem Ergül'ün bu yazısında veriliyor. Ve hemen sonrasında Genç Gönüllülerin sayfası var. Muhammed Mustafa Tuncay kardeşimizin hazırladığı Niçin namazsız olmaz temalı güzel bir kamp yapıldı. Hatta biz de gençlerle buluştuk.
Evet.
Güzel bir akşamda hasbihal ettik. Burada yaptığımız radyo formatını orada canlı bir şekilde
genç kardeşlerimizle canlı canlı
evet gerçekleştirmiş olduk.
Evet.
Güzel bir programdı. Tebrik ediyoruz katılanları. İnşallah devamı da gelir.
Evet, bir söyleşi var hemen akabinde. Nevres Ebu Salih, gezgin ruhlu, Filistinli bir yönetmen. Aynı zamanda Üsküdarlı İhtiyar kitabının yazarı. İşgal altında, bombardımanda hem kuzenini kaybetmiş hem de bizzat intifadalara katılarak bedel ödemiş birisi. Türkiye'yi çok seven ve bizi Türkiye'den daha fazla anlayan bir ülke, halk yok diyerek Türkiye halkına olan sevgisini ve güvenini ifade etmiştir. Yönetmen Nevres Ebu Salih'in sinema sektörüne girişi ve mücadelesini konuştuğumuz bu söyleşimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz diye de bir giriş yapılmış. Evet, merakla okurlarını bekliyor.
Evet, söyleşi. Güzel bir röportaj olmuş. Hemen akabinde yine Seyyah Köşesi'yle Adem Özköse abimiz bizleri karşılıyor. Ve Adem abinin artık batıya olan seferlerini burada okuyoruz. Roma, Floransa, Venedik notlarını burada dinleyicilerimiz bakıp okuyabilirler. Gerçekten seyyah olmak da ayrı bir tutku. İslam şehirleri nasıl ruhunu Medine'den aldıysa Batı şehirleri de ruhunu Roma'dan almıştır diye başlıyor Adem abi. Roma demek tarih demektir. Roma düzendir, ihtişamdır. İtalyan yönetmen Fellini Roma dünyanın sonunu beklemek için en iyi yerdir der. Alman şairi Goethe de İtalya Seyahati isimli kitabında Roma başlı başına bir alemdir. İnsanın burada kendini bulabilmesi için seneler lazım. Burayı hemen görüp giden seyyahlar ne kadar mesuttur şeklinde cümleler kuruyor. Roma, çocukluğumdan beri okuduğum Türk ve Batılı yazarların birçoğunun zihin ve hayal dünyalarına izler bırakmış bir şehir. Kitaplar arasında yolculuk yaptıkça benim de Batı'nın kalbi sayılan Roma'yı görme merakım daha da artıyordu, diyor Adem abi. Ve tabii kitaplarda okuduğu Roma'yı bakalım kendisi nasıl görmüş? Bu yazısında bunu anlatıyor. Roma'daki, Floransa'daki ve Venedik'teki hatıralarını, izlenimlerini.
Eyvallah.
Hemen ardından Patika Köşesi var.
Hı hı.
Patika Köşesi'nde Belemir Kopuz Güner'i güzel bir yazısıyla bizlere sesleniyor.
Evet, bir oyuncaktan bahsediyor bize.
Hı hı. Değerli misin yazısıyla da ruh ziynetleri Tuğba İnan. Bir değeri olmayan insan hayatı yorumlarken neye göre yorumlayacağını bilemediğinden boşlukta kalacaktır. Kendini değersiz hisseden kişi başkalarının değerlerinde kendini arayacaktır. Yalnızca başkalarının değerlendirmeleriyle kendi olmamız da pek mümkün olmayacaktır sorusunu soruyor.
Hızlı hızlı geçersek bir söyleşi de Emre Koç'la yapılmış. İyilik yolunda daima genciz. Dünya küçük, gönlümüz büyük demiş. Emre söyleşiyi Koç. Kadriye Beyza Kirenci hanımefendi yapmış. Tabii Emre Koç kim? Genç Kızılay Başkanı. Ona güzel bir röportaj yapılmış.
Evet, hemen ardından İzi Kalır Köşesi'nde Emre Topoğlu abimiz bizleri karşılıyor. Birçok veli başımı okşuyor. Küçük asker maşallah sana diye sesleniyor. Ama gözlerim hala okulun bahçe kapısında. Keşke annem de olsaydı diye iç geçiriyorum. Sonra içinde kaybolduğum o kıyafetlerle eve doğru giderken neşeyle harmanlanmış, çocuk seslerini işiterek hızla geçtiğim parkta tek başıma olmanın verdiği mahcubiyetle kimseye bakmadan ilerliyorum, diyor. Ve Emre abi çocukluğunda yaşadığı bazı olayları böyle hikayeleştirerek bizlere sunmuş oluyor. Her yazısında gerçekten mana yüklü, duygulu yazılarla bizlere sesleniyor.
Evet, Emre abiye de buradan selamlamış olalım. Mehmet Lütfi Arslan abimizin Sen Sordun isimli kitabından alıntılanan özel bölümlerinin paylaşıldığı bir köşe var. Evlenmek istiyorum ama çevrem bu isteğimi göz ardı ediyor diye bir soru gelmiş anladığım kadarıyla Lütfi abi. O da şöyle cevap vermiş. Eskiden bu bayağı bir sıkıntıymış. Kimi yerde babanın ayakkabısına çivi çekermiş gençler. Şimdilerde gençler evlenmekten uzak duruyorlar. Bu açıdan çevresi isteğini göz ardı eden bir genç olmak artık nadirattan oldu. Makul gerekçeler öne sürüyorlar mı acaba? Yaşlı ya da olgunlukla ilgili bir beklentileri mi var? ekonomik özgürlükle ilgili ne düşünüyorlar? Bu devirde ancak iki maaş olursa geçinir gençler mi diyorlar? Çevremiz ne tür gerekçeler öne sürerek evlenme isteğimize karşı çıkıyor? Bunu tespit etmek ve dolayısıyla anlamak ve anlaşmak mühim. Ama anlaşılması gereken en önemli nokta, evlilik kurumunun bizi ve çevremizi aşan bir irade ile ortaya çıkacağıdır. Ne bizim istediğimiz ne de çevremizin bu isteği göz ardı etmesi tek başına yeterli ya da engel değil. Evlilik zamanında kiminle gerçekleşeceğine, nasıl olacağından akıbetine kadar birçok sırlar barındıran ilginç bir süreçtir. O yüzden hayırlısını hayırlı zamanda ve hayırlı şekilde istemek gerekir. Bir de nihai dilekçeyi kime vereceğimizi iyi bilmeliyiz.
Evet, daha sonra gençlerle soru cevap köşesinde Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin yazısıyla karşılaşıyoruz ve burada malum bir soru bir cevap şeklinde ilerliyor bu köşe ve derginin de bu ayki kapağına yönelik tebliğde tasavvufi üslup nasıldır, bu konuda neler söylemek istersiniz sorusu yönlendiriliyor. Tabii birçok konudan ele alınan bu tebliğ yöntemi bu köşede de tasavvufi olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden bizlere seslendirilmiş, yazılmış oluyor.
Tabii dolu dolu bir dergi, genç dergisi. Biz daha yarısına kadar gelebildik, öyle söyleyeyim sevgili Yusuf. Hı hı. Ama süremizde maalesef devamını okumak için yeterli olmayacak. Genç dergisini nereden temin edebilirler, nasıl okuyabilirler? Onlarla ilgili bilgilendirmelerimizi de yapalım sonra,
evet,
da.
Evet, gençdergisi.com'dan abonelik sistemiyle Genç Dergisi'ne abone olabilirler. Genç Dergisi'nin eski sayılarına, yazılarına ulaşmak açısından da gençdergisi.com'dan irtibat bulabilirler. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Ve yazılarınızı eğer yazı yazıyorsanız da Genç Dergisi'nin yazarlık okulu da var malum. Bunu da Genç Dergisi'nin web sitesinden yine irtibat bulabilirler kıymetli dinleyicilerimiz.
Tabii dijital mecrada da Genç Dergisi artık aktif. Hı hı. YouTube kanalında Genç TV'nin yapmış olduğu çalışmalara da yine şöyle bir bakabilirler.
Eyvallah diyelim ve bu hafta da hasbihale burada veda etmiş olalım kıymetli dinleyenler. Hasbihal programımız burada sona erdi. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turgulan Şen. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın.